Ayrım 45.
Kızılderili Bürosu, CEO'ları beyazlaştırma sürecini hızlandırmak amacıyla Dinilen Kaya temsilciliğine James McLaughlin'i atadı. McLaughlin ya da Kızılderililerin taktığı adıyla beyaz saçlı, Kızılderili sorunlarında ustalaşmıştı ve melez bir Santi kadınıyla evliydi. Üstleri onun Sioux kültürünü kısa bir zamanda ortadan kaldırıp yerine beyazların kültür ve uygarlığını getireceğinden emindiler. Davis komisyonu ayrıldıktan sonra beyaz saçlı McLaughlin, oturan bağının etkinliğini azaltmak amacıyla Hunkpapalıları ilgilendiren konularda Safraya'yla, kara ayak Sioux'larını ilgilendiren konularda da John Grass'la görüşmeye başladı. Beyaz saçlının attığı her adım oturan boyayı geriletmek ve Sioux'lara eski kahramanlarının artık önderlik edemeyecek kadar güçsüz olduğunu göstermek üzere iyice ölçülüp biçiliyordu. Beyaz saçlının manevraları oturan boğanın Sioux'lar arasındaki yerini zerre kadar sarsmadı. Kızılderili olsun, beyaz olsun, bölgeye gelen bütün ziyaretçiler oturan boğayı görmek istiyordu. 1883 yazında Kuzey Pasifik Demir Yolları kıtanın iki yakasını birleştiren, hatta son nehrin çakılmasını kutlamak için bir tören düzenledi. Töreni düzenleyen görevlilerden biri, bir Kızılderili reisinin törende büyük baba ve öteki önemli kişilere karşılama söylevi vermesinin uygun olacağını düşündü. Bu iş için oturan boğada karar kılındı. Kaldı ki başka birisi düşünülmemişti bile. Sioux dilini bilen genç bir subay, reisle birlikte bu söylevi hazırlamakla görevlendirildi. Oturan boğa söylevi Sioux dilinde verecek, sonra da subay kürsüye çıkarak söylevi İngilizceye çevirecekti. 8 Eylül'de oturan boğa ile genç mavi ceketli törenin yapılacağı Bismarck'a geldiler. Bir geçit alayının başında törene katıldılar. Sonra konuşmacılara ayrılan yere oturdular. Oturan boğa törene katılanlara tanıtıldıktan sonra ayağa kalktı ve Sioux dilindeki söylevine başladı. Genç subay masmor olmuştu. Oturan boğa söylevin özenerek hazırladıkları o parlak cümlelerini baştan aşağı değiştirmişti. "Bütün beyazlardan nefret ediyorum," diyordu. "Hepiniz hırsız ve yalancısınız. Topraklarımızı çaldınız, göçebe olduk." Söylediklerini yalnız subayın anladığını bildiği için oturan boğa büyük bir rahatlıkla davranıyor, zaman zaman alkışların dinmesini bekliyor, eğilip selam veriyor ve gülümseyerek hakaret yağdırmaya devam ediyordu. Söylevini bitirince yerine oturdu. Kürsüye çıkan şaşkın çevirmen elindeki önceden hazırlanmış metin yerine sıradan birkaç cümleyle yetindi. Bu dostça cümlelere çok bilinen birkaç cinaslı Kızılderili deyimini de ekleyince ortalık alkıştan yıkıldı. Hunkpapa reisi öylesine ün kazanmıştı ki demir yolu yöneticileri başka bir tören için St. Paul'a çağırdılar kendisini. Ertesi yaz İçişleri Bakanı oturan boğa için 15 Amerikan şehrin içine alan bir gezi düzenledi. Reis her gittiği yerde öylesine ilgi uyandırdı ki William P. Cody, Buffalo Bill, onu Vahşi Batı gösterisine almayı kararlaştırdı. Kızılderili Bürosu önceleri buna karşı çıktıysa da beyaz saçlı McLaughlin'ın düşüncesi sorulduğunda temsilci bu fikri destekledi. "Ne yapıp yapın, oturan boğa Vahşi Batı gösterisine katılsın," diyordu. Oturan boğa Dinilen Kaya'da kalırsa Kızılderili direnişinin bir simgesi ve McLaughlin'ın kökünü kazımaya çalıştığı Kızılderili kültürünün bir koruyucusu olacaktı. Beyaz saçlı aslında oturan boğanın bir turnuvaya katılıp bir daha geri dönmemesinden başka bir şey istemiyordu. Böylece 1885 yazında oturan boğa Buffalo Bill'in Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da turnuvaya çıkan Vahşi Batı gösterisine katıldı. Adı büyük seyirci topluyordu. Bazen Custer'ın katili diye bağıranlar da çıkıyordu ama her gösterinin sonunda aynı kişiler üst üste yığılıp imzalı fotoğraflarını satın almak için bastırıyorlardı parayı. Oturan boğa parasının çoğunu her gittiği yerde çevresine alan üstleri yırtık pırtık aç oğlan çocuklarına dağıtıyordu. Bir keresinde topluluğun yıldızlarından Annie Oakley'e beyazların kendilerinden olan bu fukaralara nasıl ilgisiz kalabildiklerini anlamadığını söylemişti. Beyazlar her şeyi yapmasını biliyorlar, diyordu. Ama bunu nasıl dağıtacaklarından haberleri yok. Mevsim sona erince yanında Buffalo Bill'in verdiği iki veda armağanıyla dinlenen kayaya döndü. Kocaman bir beyaz sombrero ve eğitilmiş bir at. Bu at bir silah sesi duyunca çöküp oturuyor, bir ayağını kaldırıyordu. Buffalo Bill 1887'de oturan boğayı bir Avrupa turnesine çağırdıysa da reis bu çağrıyı geri çevirdi. Burada hala bana muhtaçlar. Ortalıkta topraklarımızda elimizden alacakları söylentisi dolaşıyor. Topraklara el koyma işi ertesi yıla bırakılmıştı. Washington'dan gelen bir komisyon Büyük Sioux rezervasyonunu 6 küçük rezervasyona ayırarak 38 milyon dönüm araziyi göçmenlere açan bir öneri getirdi. Oturan bağ bu durum karşısında hemen kolları sıvadı ve Safra ile John Grass'ı Sioux'ların böyle bir dolandırıcılığa gelemeyeceklerini inandırmaya girişti. Artık ellerinde verecek toprakları kalmamıştı. Komisyon üyeleri bir ay boyunca dinlenen kaya Kızılderililerini oturan boğanın kendilerini yanlış yola sürüklediğini inandırmaya çalıştılar. Toprakları satmak kendi çıkarlarınaydı. Belgeleri imzalamazlarsa topraklar bütün bütün ellerinden gidebilirdi. Dinlenen kaya da sadece 22 Sioux imza verdi. Karga derisi ve aşağı bir yıl temsilciliklerinde de 4/3'ü çoğunluğa sağlayamayan komisyon sonunda uğraşmaktan vazgeçti. Çamlıbay'a ve Koncagül'e gitmeye kalkışmadan doğruca Washington'a döndüler. Hükümete 1868 anlaşmasına kulak asmadan topraklara Kızılderililerin rızası olmasa da zorla el konmasını öğütlediler. 1888'de Amerika Birleşik Devletleri hükümeti henüz anlaşmayı bozmaya hazır değildi. Ama ertesi yıl Kongre gerektiğinde bu çağrıya başvurabilmek için ilk hazırlıklarını yaptı. Politikacılar satmaya yanaşmazlarsa ellerinden gideceğinden korkarak topraklarının büyük bir bölümünü satmayı kabul etmelerini yeğ tutuyorlardı. Bu tertip yürürse hükümet anlaşmayı bozmak zorunda kalmayacaktı. Kızılderililerin General Crook'a güvendiklerini bilen Washington'daki görevliler önce onun Sioux'ları kendiliklerinden bölgeyi parçalamazlarsa her şeyi kaybedeceklerine inandırdılar. Crook yeni komisyona başkanlık etmeye razı oldu. Bir önceki komisyonun Kızılderililere önerdiği dönüm başına 11 senti 34 sente kadar yükseltme yetkisi almıştı. Crook iki dürüst politikacı Ohio'dan Charles Foster ve Missouri'den William Warner'la birlikte 1889 Mayıs'ında Büyük Sioux rezervasyonuna gitti. Gerekli 4/3 imza çoğunluğunu mutlaka sağlamaya kararlıydı. Üç yıldızlı mavi üniformasını Chicago'da bırakmıştı. Eski düşmanlarının karşısına buruşuk gri yumu bir giysiyle çıkacaktı. İlk toplantı için özellikle Koncagül temsilciliğini seçti. Benekli kuyruğun öldürülmesinden bu yana buğurlar gruplara ayrılmış bulunuyorlardı. Crook onların satış belgesini imzalamaya karşı ortak bir direniş göstereceklerini pek sanmıyordu. Bir temsilcilikten ötekine gidilmesi yerine bütün reislerin bir yerde toplanarak görüşmelerini savunan boynuzu boşalmış ayıyı dinlemedi bile. Boynuzu boşalmış ayı Crook'u suçlayan bir tavırla "Burada her şeyi güven altına alıp sonra öteki temsilciliklerde bizim imza verdiğimizi söyleyeceksin değil mi?" diyordu. Crook, büyük babanın komisyon üyelerine Kızılderililerle kendi temsilciliklerinden ayrı ayrı görüşmelerini tembihlediğini söylüyordu. "Şimdi mevsimlerden ilk yaz. Hepiniz bir yere toplanırsanız ekimlerinize kim bakar?" Ama boynuzu boşalmış ayı gene de işbirliğine yanaşmadı. Yüksekten uçan Şahin de ona katıldı. Şöyle diyordu. "Bizim için ölçüp biçtiğiniz toprak çok az. Çocuklarımın da çocuk ve torun sahibi olmalarını isterim. Sizse gelmiş benden aletimi kesip atmamı istiyorsunuz. Böylece ürememizi engelleyeceksiniz." Sarı Kafa ise "Size ne zaman toprak verdiysek bir daha geri alamadık. Bu yüzden topraklarımızı vermeden önce iyice düşünüp taşınacağız," dedi. Crook, "Doğudaki beyazlar kuşlara benzer," diyordu. Her yıl civciv çıkartırlar. Doğuda artık yer kalmadığından başka yerlere gitmeleri gerekiyor. Bildiğiniz gibi son yıllarda batıya el attılar. Hala geliyorlar. İleride de gelecekler ve bu ülkeyi boydan boya ele geçirecekler. Bunu önleyemezsiniz. Washington'da her şeyi çoğunluk kararlaştırır. Bunlar batıya gelip Kızılderililerin kullanmadıkları geniş toprakları görünce işte burayı istiyoruz diyorlar. 9 gün süren görüşmelerden sonra Brüller'in çoğu Crook'un öğüdüne uyarak imza verdiler. Anlaşmayı ilk imzalayan benekli kuyruğun katili karga köpek oldu. Temmuz'da komisyon üyeleri Çamlıbayır'da toplantıyı birkaç yüz atlı savaşçıyla basarak gücünü gösteren Kızıl Bulut'la uğraşmak zorunda kaldılar. Kızıl Bulut ve sadık yardımcılarının sıkı direnişine karşın komisyon Oglalaların yarısından imzayı almayı başardı. Verdikleri açığı kapamak için daha küçük temsilciliklere gittiler. Aşağı Brul, İnek Deresi ve Çeğen Irmağı'nda imza topladılar. 27 Temmuz'da dinlenen kayaya vardılar. Dananın kuyruğu kopuyordu. Hunk Papa ve Kara Ayak Siyularının çoğunluğu imza vermezse anlaşma suya düşecekti. Oturan Boğa ilk toplantılara katıldı ama hiç konuşmadı. Orada bulunması bile sarsılmaz bir direniş havası yaratıyordu. Crook, Kızılderililer konuşmaları dikkatle dinliyorlardı ama pek razı olacağı benzemiyorlardı. Tavırları, kararlarını çoktan verip de bakalım daha neler söyleyecekler diye bekleyen kişilerin tavrıydı. Dinlenen kaya Siyularının sözcüsü John Grass'tı. Geniş topraklarımız varken diyordu, sizin verdiğiniz fiyata satabilirdik. Ne verseniz kabulümüz olabilirdi. Oysa şimdi artık elimizde kala kala şu küçük parça kaldı. Onu siz almak istiyorsunuz. Toprağı satmamız için arkamızdan koşan büyük babanın kendisi. Bu yüzden verilen fiyatın yeterli olmadığına inanıyoruz. Toprakları bu fiyattan satmayacağız. Oturan Boğa ve yandaşları ise ne fiyat verilirse verilsin bir karış toprak satmamaya kararlıydılar. Beyaz gök gürültüsünün 6 yıl önce Davis Komisyonu'na söylediği gibi toprakları dünyanın en kutsal varlığıydı. Birkaç gün süren sonuçsuz tartışmalardan sonra Crook genel toplantılarda kimseyi döndüremeyeceğini anladı. Temsilci McLaughlin'ı Kızılderililerle tek tek konuşarak satmaya razı olmazlarsa hükümetin topraklara zorla el koyacağını inandırmakla görevlendirdi. Oturan Boğa bir türlü teslim olmuyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ne neden bir anlaşmayı bozmanın utancından kurtarmak zorunda kalsınlardı? Beyaz saçlı McLaughlin, John Grass'la gizli bir görüşme yaptı. Temsilci sonradan, onu razı edene kadar konuştum, demişti. En sonunda, onurunu kırmadan, eski durumundan çekildiğini bildiren ve öteki reislerinin desteğini sağlayıp, sorunu kökünden çözüme vardıracak söylevi hazırladık. McLaughlin'in 3 Ağustos'ta Kızılderili delegelerini bir toplantıya çağırdı. Oturan Boğa'ya haber vermemişlerdi. Temsilci Oturan Boğa'dan ya da onun ateşli yandaşlarından gelebilecek bir engellemeye karşı toplantı yerinin çevresine 4 sıra Kızılderili polisi dizmişti. Oturan Boğa hatlarını yararak toplantı yerine geldiğinde John Grass, McLaughlin'in yardımıyla hazırlanan söylevi bitirmişti bile. Oturan Boğa toplantıların başlangıcından beri ilk olarak konuştu. Eğer bir itirazınız yoksa ben de bir şeyler söylemek istiyorum. İtiraz ederseniz konuşmayacağım. Bize kimse toplantıdan söz etmedi. Buraya rastlantı sonucu geldik. Crook McLaughlin'a döndü. Oturan Boğa'nın haberi var mıydı toplantıdan? McLaughlin yalan söyledi. Evet efendim, evet. Herkes biliyordu toplanacağımızı. O anda John Grass ve öteki reisler öne çıkarak anlaşmayı imzalayıverdiler. Her şey bitmişti. Büyük Sea bölgesi, çevresinde beyaz göçmen dalgalarının yükseldiği küçük adalara bölünmüştü. Oturan Boğa toplantı yerinden ayrılmadan önce bir gazeteci toprakların beyazlara bırakılması konusunda Kızılderililerin ne duyduklarını sordu. Oturan Boğa haykırdı. Kızılderililer ha? Benden başka Kızılderili kalmadı. Büyük bölgenin parçalanmasından bir yıl sonra 9 Ekim 1890'da otların kuruduğu ayda Çeyanırma rezervasyonundan bir Mine Joncu dinlenen kayaya gelerek oturan boğayı ziyaret etti. Bu Kızılderili'nin adı Tepen Ayı idi. Tepen Ayı hayalet dansı dininin kurucusu Potemeşili Bovaka'dan haberler getirmişti. Tepen Ayı ve kayınbiraderi Tıknazboğa parıldayan dağların ardında Mesih'i aramaktan yeni dönmüşlerdi. Bu haç seferini duyan oturan boğa hayalet dansı hakkında bilgi almak üzere Tepen Ayı'yı çağırtmıştı. Tepen Ayı oturan boğaya bir sesin kendisine gidip öbür dünyadan geri dönerek yeryüzüne yerleşen Kızılderili ruhlarıyla buluşmasını emrettiğini anlattı. Demir atın arabalarına binerek güneşin battığı yere ta demir yolunun bittiği yere kadar gitmişlerdi. Tepen Ayı'nın yanında Tıknaz Boğa'dan başka 9 siyu daha vardı. Orada daha önce hiç görmedikleri 2 Kızılderili onları karşılamış, kardeşçe davranarak ekmek ve at vermişlerdi. Bu Kızılderililer onlara at da bulmuştu. Sonra 4 gün at üstünde yolculuk ederek Piramit Gölü'ndeki Nevada'daki balık yiyenlerin kampına varmışlardı. Balık yiyenler ziyaretçilerine İsa'nın yeniden dünyaya döndüğünü bildirmişlerdi. Tepen Ayı'ya bakılırsa onları oraya çağıran mutlaka İsa'nın kendisiydi. Bu onların yazgısıydı. Daha sonra Mesih'i görebilmek için Walter Gölü'ndeki rezervasyona kadar gitmeleri gerekmişti. Tepen Ayı ve arkadaşları Walter Gölü'nde çeşitli dillerden konuşan yüzlerce Kızılderili ile birlikte beklemişlerdi. Bu Kızılderililerin hepsi de başka başka bölgelerden Mesih'i görmeye gelenlerdi. Üçüncü gün güneş batmadan az önce İsa ortaya çıkınca Kızılderililer onu aydınlatabilmek için büyük bir ateş yakmışlardı. Tepen Ayı o ana kadar İsa'nın misyonerler gibi beyaz derili olduğunu sanıyordu. Ama karşılarındaki adam daha çok Kızılderili'ye benziyordu. Bir süre sonra ayağa kalkan İsa bekleşip duran kalabalığa hitap etmeye başladı. "Sizi ben çağırttım. Hepinizi bir arada gördüğüme sevindim," demişti. "Sizinle az sonra ölüp gitmiş akrabalarınız hakkında konuşacağız. Çocuklarım, söyleyeceklerimi can kulağıyla dinleyin. Size bir dans öğreteceğim. Hepiniz dans edeceksiniz. Dansa hazırlanın. Dans bittikten sonra sizinle konuşacağım." Sonra dans etmişlerdi. Herkesin katıldığı dans boyunca İsa şarkı söylemişti. Gecenin geç vakitlerinde Mesih durdurana kadar hayalet dansını yapıp durdular. Ertesi sabah Tepen Ayı ve arkadaşları Mesih'in yanına giderek çağırmaya gerilmesinden kalan yara izlerini görmek istemişlerdi. Temsilciliklerdeki misyonerler öyle söylüyorlardı ya. Bileğinde ve yüzünde gerçekten de birer yara izi vardı. Ama ayaklarını görememişlerdi. Mesih'in ayaklarında mokasenleri vardı çünkü. Bütün gün onlarla konuşmuştu. Başlangıçta Tanrı dünyayı yaratmış ve insanlara doğru yolu göstermesi için İsa'yı göndermişti. Ama beyazlar kendisine kötü davranıp yaralayınca gökyüzüne çekilmişti İsa. İşte şimdi bir Kızılderili olarak dünyaya dönmüştü ve her şeyi eski haline dönüştürecek, hatta daha da yetkinleştirecekti. Gelecek ilk yazda otlar diz boyuna vardığında dünya yeni bir toprakla örtülecek ve beyazlar bu toprağın altına gömüleceklerdi. Toprağın üstünde ise taze otlar, akarsular, ağaçlar olacaktı. Büyük yaban sığırı ve vahşi at sürüleri geri gelecekti. Hayalet dansını eden Kızılderililer göğe çekilecekler ve bu yenilenme dalgası dininceye kadar boşlukta asılı kalacaklardı. Sonra da yalnız Kızılderililerin yaşayacağı yeni dünyaya atalarının ruhları arasına döneceklerdi. Walter Gölü'nde birkaç gün kalan Tepen Ayı ve arkadaşları hayalet dansını öğrenmişlerdi. Sonra atlarına binerek demir yoluna dönmüşlerdi. Yolda Mesih üstlerinden uçmuş bu yeni dansın şarkılarını onlara öğretmişti. Demir yolunda onlardan ayrılmış, kabilelerine dönüp öğrendiklerini başkalarına da öğretmelerini tembihlemişti. gelecek kışı atlattıktan sonra yeniden hayata dönen atalarının ruhlarını getirecekti onlara. Dakota'ya döndükten sonra Tepemi'yi yeni dansı Çeyen Irmağı'ndakilere öğretirken Tıknaza'yı Konca Gül'de ve ötekiler de Çamlı Bayır'da bu yeni dansı yayıyorlardı. Tepemi'ye bakılırsa koca ayağın Milejoncularının çoğunu, kocalarını ve erkek akrabalarını uzun saçlı, üç yıldızlı ve ayı postuyla yapılan savaşlarda kaybetmiş kadınlar oluşturuyordu. Bunlar ölü savaşçıları mutlaka geri getirmek istediklerinden bayılana kadar dans ediyorlardı. Oturan boğa Tepenoğlu'nun mesih ve hayalet dansı hakkında söylediklerini sonuna kadar dinledi. Kendisi ölülerin geri dönerek yeniden yaşayabileceklerine inanmıyordu. Ama kabilesi bir kere Mesih'in adını işitmişti. Dansa katılmazlarsa diriliş sırasında İsa'nın onları unutarak kaybolmalarına göz yumacağından korkuyorlardı. Oturan boğanın kabilesinin bu dansa katılmasına bir diyeceği yoktu. Ne var ki bazı temsilcilerin ayinleri durdurmak için asker getirdiklerini öğrenmişti. Askerlerin kabile halkını korkutmasından hatta ateş açmalarından kaygılanıyordu. Tepeneyi Kızılderililer üzerine büyülü işaretler çizilmiş kutsal Mesih ruh gömleklerinden giyerlerse hiçbir zarar görmeyeceklerini söyledi. Bu gömleklere mavi ceketlilerin kurşunları bile işlemiyordu. İçinde biraz kuşku kalmakla birlikte oturan boğa Tepen Ayı'yı dinlenen kayada kendileriyle bir süre kalarak hayalet dansını öğretmeye çağırdı. Yaprakların döküldüğü aydı. Batıdaki bütün Kızılderili temsilciliklerinde hayalet dansı rüzgarının körüklediği bir bozkır yangını gibi yayılıyordu. Dakota'dan Arizona'ya, Kızılderili bölgesinden Nevada'ya kadar her yerde telaşlı Kızılderili bürosu müfettişleri ve subaylar bu dansın ne anlama geldiğini keşfetmeye çalışıyorlardı. Düz başlarında raporlarını verdiler. Hayalet dansını durdurun. Beyaz saçlı McLaughlin, uygarlığın eşiğindeki bir ulus için bundan daha zararlı bir din olamaz, diyordu. Kendisi koyu bir Katolik olduğu halde öteki temsilcilerin çoğu gibi o da bu dinin tümüyle Hristiyan olduğunu kavrayamamıştı. Ayinlerdeki değişikliği bir yana bırakırsak, öğretisi herhangi bir Hristiyan kilisesinin öğretisinden farksızdı. Mesih, kimseyi incitmeyin, kimseye zarar vermeyin, kavga etmeyin, her zaman dürüst olun diyordu. Şiddet aleyhtarlığını ve kardeşlik sevgisini öğreten din Kızılderililerinden şarkı söyleyip dans etmekten başkaca bir şey istemiyordu. Mesih dirilişi gerçekleştirecekti. Ne var ki Kızılderililerin dansı temsilcileri telaşa düşürmüştü bir kere. Onları çağrısını uyan askerler de çoktan yürüyüşe geçmişlerdi. Tepenayı'nın dinlenen kayaya gelerek oturan boğanın kabilesine hayalet dansını öğretmeye başlamasından bir hafta sonra beyaz saçlı McLaughlin onu bölgeden çıkarmak üzere bir düzine Kızılderili polisi gönderdi. Tepenayı'nın yarattığı kutsal havadan ürken polisler McLaughlin'in emrini oturan boğaya bildirmeyi seçtiler. Ama reis bu konuda hiçbir şey yapamayacağını söyledi.